Ayrım 25, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 216. 9. Bölüm, Refah Partisi'ndeki kapışma. Yeni Şeyh. Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zahit Kotku vefat edince post nişine damadı Profesör Doktor Esat Coşkun oturdu. Kotku'nun kızı Muhterem ile evliydi. Esat Coşan 1938 yılında Çanakkale'de dünyaya gelmişti. Çok küçük yaşta ailesiyle İstanbul'a göçtü. Büyük dedesi Molla Abdullah Ziya Üddin Gümüşhanevi dergahının içindeydi. Babası da aynı dergahın şeyhlerine bağlıydı. Esat Coşan vefat lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Arap Fars Filolojisi'ne girdi. Arap dili ve edebiyatı, İran dili ve edebiyatı, Orta Çağ tarihi ile Türk İslam sanatı öğrenimi gördü. 1960 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Klasik Dini Türkçe Metinler Kürsüsü'nde profesör oldu. 1987 yılında ise daha rahat çalışma yapmak için emekliliğini istedi. Profesör Esat Coşan üniversite öğretim üyeliğini sürdürürken kayınpederi Şeyh Mehmet Zahit Kotku'nun İskenderpaşa Camii'ndeki derslerini kaçırmıyordu. Daha sonraki yıllarda ise Profesör Coşan ders vermeye başladı. Bir parantez açayım. Erbakan dergahın yeni şeyhine biat etmedi. Söylenenlere göre Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Hacı Hasan Dinç'e bağlandı. Bu konuya değineceğiz. Şimdi Profesör Coşan'a dönelim. 1983 yılı 1 Eylül'ünde aylık yayımlanan İslam dergisini çıkarmaya başladı. Üniversitede çalıştığı için yazılarında Profesör Halil Necatioğlu Müstehar adını kullandı. Lütfü Doğan, Ömer Zülfü Zararsız, İrfan Gündüz, Raşit Küçük gibi MSP'li isimler İslam dergisinin yazarlarıydı. Genel yayın yönetmeni Hasan Hüseyin Ceylan, yazı işleri müdürü ise Aykut Zahit Akman'dı. İki isim de İlahiyat Fakültesi'nde sınıf arkadaşıydı ve dergâhtandı. Zahit adını sonradan nüfusa kaydettirmişti. Aykut Zahit Akman. Esat Coşan'a çok yakındılar. Dergiden arta kalan zamanlarda Profesör Coşan'ın Ankara Demet Evler Özelif sitesindeki hadis sohbetlerini organize ediyorlardı. Derginin dış haberler sayfasını Fehmi Koru hazırlıyordu. Zahit Akman'ın yengesi Nuriye Akman da gönüllü destekçiler arasındaydı. İslam dergisi dergaha bağlı Turgut Özal başta olmak üzere birçok politikacı nedeniyle ANAP'la da yakındı. Profesör Esat Coşan'ın çıkardığı yayın organlarını inceleyen gazeteci Ruşen Çakır, Ayet ve Slogan adlı kitabında Coşan çevresinin Orta Doğu'daki İslamcı hareketlere nasıl baktığını şöyle anlatıyor. İslam ülkelerindeki İslami hareketler genel olarak desteklendi. Bir ülke içinde tercih söz konusu olduğunda çoğunlukla Mısır'da Müslüman kardeşlerin oluşturduğu evrimci geleneğe yakın olanlara daha fazla önem verildi. Kadın ve Aile, İlim ve Sanat, Gül Çocuk dergileri Profesör Esat Coşan'ın çıkardığı diğer yayın organlarıydı. Ayrıca Hak Yol Vakfı'nın başında bulunuyordu. Otorite Kavgası. Profesör Esat Coşan ilk başlarda Refah Partisi'ni destekliyordu. Müritlerini bu parti için çalışmaya çağırıyordu. Ancak 27 Kasım 1987 erken seçimlerinde Refah Partisi barajı aşamayıp meclise giremeyince Esat Coşan üstü kapalı bir şekilde Erbakan'a eleştiriler yöneltti. Eski defterler yeniden açıldı. Erbakan'ın Şeyh Mehmet Zahit Kotku'yu dinlemediği için MSP'yi 12 Eylül'de sıkıntıya soktuğu tekrar konuşulmaya başlandı. Çalışmanın temelinde Esat Coşan ile Erbakan arasındaki otorite mücadelesi vardı. Esat Coşan Erbakan'ın kendisine biat etmesini istiyordu. Erbakan için Esat Coşan sadece bir öğretim üyesi ve Kotku'nun damadıydı. Esat Coşan dünyevi biriydi, umursamıyordu. Esat Coşan sonunda patladı. 26 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul Alfa Dershanesi Vefa Yayıncılık Tesislerinde yapılan toplantıda Erbakan aleyhinde sert bir konuşma yaptı. Bu konuşma Erbakan Gümüşhanevi dergahı ilişkilerini göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Bu aynı zamanda bir kopuştur. Bunun için geniş biçimde özetliyorum. Dergahın Partisi. Umumiyetle bana sorulan sorular MNP, MSP, RP ile ilgili. Diyorlar ki bir müddet desteklediniz siz de, şimdi bir ihtilaftan bahsediliyor niye? Efendim destekleme hocamızın yani Şeyh Mehmet Zahit Kotku'nun zamanından beri oldu. Parti. Partiyi kastediyorum genel olarak, partileri değil. Dergahımızın belli bir aksiyonu olarak başladı. Hocamıza belli kişiler geldiler, dediler ki, hocam böyle böyle şeyler yapalım mı? Şeyh Kotku emir buyurdu, istikamet gösterdi, yapın buyurdu. Ayrıca eleman verdi. Bazı kişiler, efendim bana filanca kardeşim şöyle teklifte bulunuyor, ne yapayım? Uygun görür müsünüz, çalışayım mı diye sordular. Onlara uygundur, çalışın diye emir buyurdular, vazife verdiler. Böylece bizim dergahımızın bir aksiyonu olarak politik bir çalışma başladı. Hocamız destekledi. Ben Ankara'daydım ama zaman zaman beraber olurduk. Muhtelif yerlerde muhtelif kimselere kardeşimizdir, tekkemizin mensubudur, elbette desteklememiz lazım diyerek ortaya çıkmış kardeşlerimize yardımcı olunmasını istedi. Çok bariz bir misalini Samsun'da hatırlarım. Amasya'dan Samsun'a geçmiştik. Suluova'da Ali Efendi diye çok yaşlı bir şeyh vardı. Bizim dergahla ilgilidir. O Süleyman Demirel'i tutuyordu. Hala da belki öyledir. Evine misafir etti bizi. Hoca Efendi, Kotku ona çok nasihat etti. Bu bizim kardeşimiz iken öbür tarafı tutmak uygun olmaz dedi. Yine Samsun'da bir başka kitapçı hacı amcamız vardı. Büyük zat, tanınmış kişi, Mustafa Bağışlayıcı. O zat da MHP'yi tutardı. Hocamız ona da nasihat etti. Yani orayı tutmamasını, burayı tutmasını, desteklemesini nasihat etti. Biz de zaman zaman Ankara'da üniversitede vazifeliyken çağrılırdık giderdik. Gazete, yani Milli Gazete, Esat Hoca falanca yerde konferans verecek diye ilan çıkarırdı. Sonradan haberdar olurdum. Hocam derlerdi, gazetede ilan çıktı, işte Samsun'da konferans olacak, ayıp olur, lütfen haydi buyurun filan. Biz de emri vakiler karşısında giderdik, konuşurduk muhtelif yerlerde. Partinin parti içi seminerlerinde, efendim sizden rica ediyoruz, güzel ahlak ve nefsin terbiyesi konusunda lütfen partide çalışacak kimselere bilgi verir misiniz diye çağrılırdık. Yöneticiler de bu toplantılarda bulunurlardı. Bir keresinde hatırlıyorum, bazı kardeşlerimiz bakan iken, başbakan yardımcısı iken Karacabey Harası'nın salonlarında birkaç gün toplanılmıştı. Oradan efendim Fehmi Cumalıoğlu kardeşimizle Bursa'ya beraber gelmiştik. Balkan Türklerinin bir toplantısı vardı. Batı Türkleri, Bulgar Türkleri vesaire ile ilgili ona katılmıştık. Böylece tekkemizin bir aksiyonu olması dolayısıyla tepeden tırnağa destekleyerek devam etmiştik. Öyle zamanlar oldu ki siyasi olaylarda hocamızın ikazları oldu, nasihatleri, tavsiyeleri oldu. Söyleyin şöyle yapsın, söyleyin onlara böyle yapmasın, sakın şöyle bir karar çıkartmasınlar, ama sakın şu olmasın tarzında. Bunların da bir kısmına bizzat şahidim, çok şahitler de vardır. Askeri harekattan önce hatırlıyorum, partinin gençlik kollarını söyleyin kapatsın şunlar, bu çocukları mahvedecekler dediklerini hatırlıyorum. İsim olarak mesela Kayseri'den Tevfik Rıza Çavuş, Akıncı Gençler Derneği Başkanı, kardeşimizi hatırlıyorum. Onlar gelip aman hocam siz böyle böyle diyormuşsunuz. Evet ama o zaman meydan şunlara kalır, bunlara kalır. Kapatır mıyız, kapatırsak nice olur halimiz diye itiraz ettiklerini biliyorum. İtiraz edenlerin hepsi sonra hapishanede, Medrese-i Yusufiye'de biraz zahmet çektiler, 3-5 sene kaldılar. Hala mahkemeleri devam edenler vardır. Yani hocamızın tavsiyesini tutmadıkları için. Sonra bir ara başındaki şahsa, söyleyin Necmi'ye partinin başkanlığından ayrılsın dediğini hatırlıyorum. Bunu temin etmek için kayınbiraderi Osman Çataklı'nın görevlendirildiğini, bir sebeple bizzat kendisinin gidip söylediğini biliyorum. Fakat oradan ayrılmadılar. Sonra gene benim yorumlamama göre şefkatten faydalanıyordu. Hocasıydı, görüyordu. Benim tahminlerime ve inancıma göre olacakları görüyordu, seziyordu. Ve her radyo yayınını, her haber ajansını dinledi. 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Yanında böyle bir el radyosu vardı. Şıp açar dinlerdi, hiçbirini kaçırmazdı. Ben kendi kendime hocamız bir şey bekliyor galiba derdim. İşte o sırada söz dinleyenler rahat ettiler. 1980 harekatından sonra örfi idare devreleri oldu. Çeşitli sıkıntılar oldu. Parti yasaklamaları oldu. Bu sırada bizim yurt içinde dışında partiye muhabbet eden kardeşlerimizle eğitim çalışması olarak, konferans olarak çeşitli faaliyetlerimiz oldu. O zamanlarda parti bizim bir yan teşebbüsümüzdür, bizim bir parçamızdır, kardeşlerimizin müessesesidir diye o gözle destek olmaktaydık. Hiç kimse efendim parti bizimdir, sizin değildir diye bizi dışlayarak buna girişmez diye düşünüyorduk. Fakülteden zor izin alırdık. Çünkü bir taraftan fakültede görevimiz olduğu için izin alarak falanca zamanda buyurun, filanca toplantı olacak buyurun diye rica ederlerdi. Almanya'ya giderdik ve oralardaki toplantılarda bizi öyle bir unvanlarla takdim ederlerdi ki buradaki takdim solda sıfır kalır. Çok büyük mürşit filan diye, çok büyük evliyatullah'tan diye takdim etmeye kalkarlardı. Ben mani olmaya çalışırdım. Merkez merkez, şehir şehir dolaşırdık. Şu gruplar gibi kalabalık cami cemaatleri ve yüzlerce insan katılırdı. İhvanımız olurdu, yani kardeşlerimiz. Sizin gibi kardeşler haline gelirdi ve adeta Almanya'da 2 milyon kadar işçi kardeşimiz var. Eşleriyle, çocuklarıyla Türk nüfusu onlara, bunun tabii bir kısmı camiyle, namazla, niyazla ilgili değildir maalesef. Sanıyorum onda biri kadarı camilerle ilgilidir. Onların içinden bir kısmı partinin yönettiği camilerle ilgilidir. Büyük bir kısmı biracıdır, içkicidir, Almanlarla evlenmiştir filan. Yani çok acınacak durumdadırlar. Onlara hizmet götürmemiz lazım aslında. Bugün Almanya'da Müslüman olanların büyük çoğunluğu, eğer soracak olursanız, eğer daha önceden bir yere intisap etmemişlerse bizim ihvanımızdır, kardeşimizdir. Ama daha önceden Sami Efendi'ye mensur olanlar vardı. Onlar tabii o tarzda devam etmişlerdir. Şimdi biz bu kardeşlik duygusuyla, sevgisiyle partinin merkez yönetim kuruluna eleman vererek, başkanlıklarına, başkan yardımcılıklarına, gençlik teşekküllerine eleman vererek böyle devam ediyor idik. O zamanlar Milli Gazete'nin Almanya baskısında bizim adabımız tekke adabıdır diye yazılıyordu. Her gün bir kuşak halinde, hiç değişmeyen bir kuşak halinde, iri harflerle, iri puntolarla, değişik renkte bir zemin üzerine bizim adabımız tekke adabıdır diye yazılıyordu. Ve her toplantıda bir kişinin mutlaka intisabı gerekiyordu diye söylüyorlardı. Almanya'daki kardeşlerimiz bilirler, Almanya'da akrabası olanlar onlara mektup yazıp bu durumları sorabilirler. Şimdi bu tavır bir zaman sonra bariz bir değişikliğe uğradı. Hocaya karşı ve parti şeylerinde bize karşı bir tavır başladı. 3 sene önceden, 4 sene önceden, 5-6 sene önceden bir tavır başladı. Nasıl bir tavır başladı? Bizim dergimizin nasıl çalıştığını biliyorsunuz, neden yazdığımı biliyorsunuz, beğeniyorsunuz veya efendim okuyorsunuz, alıyorsunuz. Biz bu dergileri şu bakımdan çıkartmıştık. Örfi idare var. Ben İskender Paşa'da dergahta konuşuyorum. Ankara'da konuşma iznim var. Muhtelif yerlerde izinler alabilmişim. Konuşuyorum ama yasaklanabilir. Sen Diyanet'e bağlı bir kimse değilsin. Emeklisin. Konuşamazsın diyebilirler. Onun için ben ihvanıma, yani kardeşlerime, ahiret yoldaşlarıma ulaşabileyim, mesajımı iletebileyim, mektuplaşabileyim diye çıkartıyorum bu dergileri. Birkaç tane mektubu vardır. Hocamız Kotku'nun mektubu ihvanlarımızın misafir odalarının duvarlarında asılıdır. Selam ile başlar. 20-30 nasihati şey yapar. Hatta son mektubunu ben kaleme aldım yataktayken. Hocamız vasiyet ediyormuş. O sene vefatı olunca o zaman anladım vasiyeti olduğunu. Çünkü ben hocamızın 130-140 yıl yaşayacağını sanıyordum. Kafkasyalılar çok yaşar. O Kafkasya'dan göçmüş gelmiş. Latife ederdi benim mahdumun, Nurettin'in torununu göreceğini söylerdi. Ben de sanırdım ki benim Nurettin evlenecek, onun çocuğunu görecek, torununu görecek sanırdım. Ben evlendiğim zaman evladım benim yerime sen geçersin diye de söylerdi. Ben de o kadar yaşar mıyım diye düşünürdüm. Onun için anlayamadım onun vasiyeti olduğunu. Hocamız rüyalarda da vasiyet ederdi, nasihat ederdi. Pek çok kimsenin hatıralarından bilirim. Vedalaştığını, konuştuğunu biliyorum rüyalarında. Bendenizle, dergilerimizle sizlere ulaşmayı düşünürdüm. Şimdi bu Almanya'daki partici kardeşlerimiz başladılar. Bu dergiler bizim dergilerimiz değildir demeye. Ama dergimiz çıktığı zaman Milli Gazete bayram yapıyordu. 2-3 günlük malzeme çıktı, dergilerden alırız, rahat ederiz diyorlardı. Hakikaten de kardeşlerimizce günlerce emeklerle hazırlanmış dosyalar yazılarda özetleniyordu, yayımlanıyordu filan. Dergimizden istifade ediyor ama dergiler bizim dergilerimiz değil. Abone olmak yok, abone olmaya engel var Almanya'da. Sadece bizi seven bir kardeşimiz vardı Hamburg'da. O da ihvanımızdır. Hocamız ders verme salahiyeti vermiştir kendisine. Devam etmiştir. O kardeşimiz bizim orada biraz muavinimiz gibi olduğu için genel merkezden saklı olarak, gizli olarak bir şeyler yapmaya çalışmıştır. Cüzi, az bir şeyler yapmaya çalışmıştır. Bizim vakfımızdan bazı kimseler kazara bir tüccarın yanına gitmişler 3-4 sene önce. Biz demişler hak yol için, talebeler için para topluyoruz. Siz de katılır mısınız, yardım eder misiniz demişler. Aldıkları cevap bizim partiye soracağız. Verilen cevaba göre yardım ederiz veya etmeyiz. Biz doğrudan doğruya yardım yapamıyoruz filan demişler. Sormuşlar partiye, sonra da yapamayız demişler. Bu vakıf bizim değil demişler. Halbuki Hak Yol Vakfı'nı rahmetli hocamız kurmuştu. Hak Yol Vakfı'nı dışlamışlar, beğenmiyorlar ve yardım yapmıyorlar. Ama İktibas gazetesi sahibi Ercüment Özkan'ın adamları Almanya'ya gittiği zaman Almanya'daki mescitlerde para topladıklarını ve buraya geldikleri zamanda radikal Müslüman kardeşlerin, cuma kılmayan, cumayı uygun görmeyen kardeşlerin yurtlarına bu paraların harcandığını biliyorum. Yani biz onlardan geri sayılmışız. Yardım edilmeme durumu var. Bizzat Necmettin Bey Konya'ya geldiği zaman 1,5 sene önce "Efendime bir şey olmaz. Hem Hak Yol'a yardım edeceksiniz hem Milli Gençliğe olmaz. Sadece Milli Gençliğe yardım edeceksiniz." demiştir. Yani vakfımıza karşı tavır, dergilerimize karşı tavır, efendim benim aciz naçiz şahsıma karşı tavır, kitaplarıma tavır, bu kitapları okutmayın filan tarzında. Fakat Milli Gençlik için hocam Düzce'de konuşma yapar mısınız? Yolumun üzeri Ankara'ya gideceğim. Vaaz için yaparım. Ben giderim onların vakıflarında konuşurum. Milli Gençlik Vakfı'nın başındakiler daha önce bizim ihvanımızdır aslında. Yani onlardan böyle ikili bir tavır, vakfımıza yardım etmeme, kitaplarımızı, dergilerimizi okutmama ama onlarca imkanlarıyla elemanlarımızdan faydalanma. Böyle bir acayip durum. Uzun zaman belki düzelirler, yanlışlarını anlarlar diye bekledik, dayandık. Bizim elemanlar seçimlerde yardımcı oldular. Seçim konuşmalarına giderler, ilahiyat fakültesindeki kardeşlerimiz her tarafa dağılırlar. Almanya'dan gelen kardeşlerimiz arabaları ile seçim için seferber olurlardı. Onların tavrı böyleydi. Sonradan iş daha da keskin bir hale geldi. Sonradan başladılar partinin eğitim seminerlerinde. Geçenlerde bunlardan birisi Yalova'da yapıldı. Tarikata karşı bir tavır, tasavvufa karşı bir tavır. Hadi benim şahsıma karşı bir tavır olsa bir şey değil ama tasavvufa karşı bir tavır benim yoluma, müritlerime, benim bağlandığım şeye tavırdır. Tasavvuf da neymiş? Şeyhler laf üretmekten başka ne yaparlar? Tarihi bilmiyor, tasavvuf tarihini bilmiyorlar, cahiller. Vahdet gazetesinden bir kardeşimiz geldi. Hocam ne dersiniz, Müslümanlar bir şura kurmalı mı diye bir soruyla başladı. Dedim öyle şey olmaz, bu benim şahsıma bağlı bir şey değil. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayetinin koyduğu bir kural dedim. Ben mevki makam peşinde değilim ki, benim taraftarlarımın sayısı az olmuş onun peşinde değilim ki. Yani ben Hacı Bayram Veli'den daha güçlü bir insan mıyım? Onun 1,5 müridi varmış, benim o kadar da yoktur belki. Belki Allah daha fazlasını lütfetmiştir. Belki Allah benim zayıflığımdan dolayı bana takviye olsun diye daha çok vermiştir. Sonra Milli Gazete'de bir yazar gıybet olmasın diye ismini söylemeyeyim, şura ile ilgili bir yazı yazmış, dalga geçmiş. Şimdi bir de İslam Şurası meselesi çıktı. Eğitim Şurası'ndan, efendim spor şurasından sonra bir de şimdi İslam Şurası modası çıktı. Hayır, bu moda Peygamber Efendimiz'in zamanından, yani Kur'an-ı Kerim'in modası. Böyle dini gerçeklerle alay edilmez. Bunu yapanlar sapıtmış, şaşırmış, dostunu düşmanını ayırt edemeyecek hale gelmiş. Böyle saçma şey olmaz. Kur'an-ı Kerim hakikatiyle alay edilmez. Böyle kimselerle dostlukla, arkadaşlıkla, ihvanlıkla ilişkim yok. Böyle bir yolla, böyle bir teşkilatla ilişkim yok. Böyle bir kafayla benim ilişkim olamaz. Bizim uğraşımız Allah rızasını kazanmak. Ne gerekirse yaparız. Susmak gerekirse şükür de ibadettir. Uyku gerektiği zaman uyurum, gündüz gider mışıl mışıl uyurum. Peygamber Efendimizin gündüz uykusu vardır diyerek, sünnettir diyerek uyurum. Bu da ibadettir. Süt içerim. Peygamber Efendimiz süt içmeyi sever diye süt içerim. Süt içmek de ibadet olur. Susmaksa susmak, konuşmaksa konuşmak, kavgaysa kavga, ölmekse ölmek. Ben Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir şey söylüyorsam, sünnete aykırı bir şey söylüyorsam yapmayın. Ama başkası da söylüyorsa yapmayın, onu da yapmayın. Hesap sorun. Niye sen Kur'an'daki hakikatle alay ediyorsun diye hesap sorun. Şimdi birçok insan hesap sormadığı için şımarıyor. Çünkü bazı insanlar değişiyor, şımarıyor. Değişen ben değilim. 1990 yılının Ocak ayına kadar bütün kusurlarıyla bu kardeşlerimizi destekledim. Adam olurlarsa ileride de desteklerim. Doğru yolda giderlerse desteklerim. Doğru yolda gitmezlerse babam olsa dinlemem. Sizi de dinlemem. Doğru bildiğim şeyi yaparım. Bile bile susmak doğru mu? Avrupa'da hoca yok mu? Niye söylemiyorlar? Tek başıma kalabilirim. Hiç kimse destek olmayabilir. Ama ben yanlış gördüğüm şeyi söylerim. Şuraya dil uzatmak İslami hareket değildir. Cihat yapıyoruz diyor. Ben cihat emiriyim diyor. Muhterem kardeşlerim, şu anda harp var mı Türkiye'de? Var mı? Yani harp yok. Yani silahlı bir çatışma yok. İrşat var, tebliğ var, terbiye var, hakkı söylemek var. Çeşitli çalışmalar var. Cihat kafirlerle olur. Sen cihat yaptın mı kafirlerle? Afganistan'a gittin mi? Orada düşmana silah attın mı? Mercedeslere kurulup saltanat sürüyorsun. Yaptın mı cihatı? Cihat emiri. Nerede cihat emirliği yaptın? Yapmadın. Sadece nutuk attın. Neler yaptık şu vatan için dediği gibi şairin. Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Sadece nutuk söyledin. Hain de öyle yapıyor. Sen kendini doğru yolda sanabilirsin ama öteki de kendini öyle sanır. Onun için Şafii mezhebi vardır. Onun için Hanefi mezhebi vardır. Maliki mezhebi vardır. Hanbeli mezhebi vardır. Şu mezhep vardır, bu mezhep vardır ve biz onlara hak mezhep diyoruz. Bana biat etmeyen kendine din arasın diyor. Yani insanlıktan mı çıkıyor? Böyle saçma şey olur mu? Sen nesin, bulunmaz Hint kumaşı mısın ki ben sana itimat etmediğim zaman kusurlu görmüşüm, şey yapmışım. Zaten ekseriyeti sağlayamamışsın. Tüm desteğimize rağmen %7'lerde kalmışsın. 46 milletvekili artı 3 senatörle meclise girmişken şimdi sıfıra indirmişsin. Yani ben ne diye sana uyayım? Beğenmiyorum ki metodunu. Benim metodum o değil ki. Benim metodum sevgi, kardeşlik, vefa, ahde vefa. Hani nerede ahde vefa? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ahdine vefası olmayanın dini yoktur diyor. Hani nerede ahde vefa? Hani nerede 20-30 yıllık, 40 yıllık arkadaşlık? Hani nerede iyiliğe iyilikle mukabele etme? Ben seni 90 yılına kadar desteklemişim. Sen benim vakfımı niye desteklemiyorsun? Sen benim vakfımı desteklemiyorsun. Sen benim kitabımda İslam'a aykırı ne gördün? Kendi keyfine göre bir yol tutturmuş cihat emiriyim. Ne cihadı? Böyle Allah yoluna bir cihat değil ki bu. 40 yıldır tanıdığım insan, 40 yıldır tanışırız, 40 yıldır desteklediğimiz insan, beklediğimiz insan, varlığımızın her çeşidiyle katıldığımız insan, kardeşlerimizin parasıyla bütçesi kabarmış, şişmiş insan, Almanya'dan vaizlerle gelen paralarla zenginleşmiş insan, Suud'dan, Kuveyt'ten gelen paralarla şey yapmış insan, bütün gençlerimizle, okuyan talebelerle, kendi damatlarım dahil, kendim dahil, seçim meydanlarında, Erzurum'un dağlarında, Samsun'un, Terme'nin, Havza'nın şeylerinde desteklediğimiz şey, bu mudur ahde vefa, bu mudur dervişlik? Sen bu tekkenin mensubu değil miydin? Sen bizim yolumuz tekke adabıdır demiyor muydun? Sen herkesin intisabı olması lazım demiyor muydun? Derviş şeyhin sözünü dinlemezse dervişliği nerede kalır? Öyle saçma şey mi olur? İyi yetişmemiş insanlardan İslami aksiyon çok zarar görüyor. Biz insanların nefsinin esiri olmaması, Allah'a kulluk, Allah'ın rızasını kazanma esasına göre çalışması gayretindeyiz. Bu gayret değerlendirilmesi Allahu Teala Hazretlerine kalmıştır. Biz naçiz kullarız. Eksiğimiz, kusurumuz çoktur. Hareketlerimizde kusur olabilir ama tuttuğumuz yol güzeldir. Sevgi yoludur, kardeşlik yoludur. Bize hücum eden radikal Müslümanlara cevap bile vermemişim. Hürriyet gazetesi aleyhimize yazmış. Emin Çölaşan, İsmail Nacar aleyhimize yazmış. Ercüment Özkan aleyhimize yazmış. Cevap vermedik. Niye? Müslümandır. Onlarla hesabımız daha sonra ahirette. Aradan 20 yıl geçtikten sonra 46 milletvekili artı 3 senatör, 49 parlamenteri sıfıra indirdiğimizde %7, %11 şey. Bundan sonraki seçimlerde ne tahmin ediyorsunuz? En iyi tahminlerle diye soruyorum. %10, %15. Halbuki Türkiye'nin %99'u Müslüman. Niye sağlanamamış bu birlik ve beraberlik? Biz bunun hatasını görüyoruz. Biz Müslümanların kardeşliğinin tam ifade edilmediğini görüyoruz. Cihat literatürü ifade ediyorlar. Cihat literatüründen coşan gönülleri Müslümanlar üzerine tevzi ediyorlar. Öyle şey olmaz. Cihat Müslümanlarla olmaz. Müslüman Müslümanla cihat etmez. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Dervişlik metodunu kullanalım diyoruz. Kusuru kendimizde arayalım diyoruz. Millet kusuru kendisinde görmüyor. Efendim %99 Müslüman hatalı diyor. Kendisini destekleyenler tamam, desteklemeyenlere tabir aynen kendisinin patates dininden diyor. Alay ediyor yani. Cihadı methediyor, ediyor. Ondan sonra da en büyük cihat parti sandığında parti müşahidi olmaktır diyor. Peki öyleyse niye R'ye en çok ihtiyacın olduğu dönemde hem de seni en son seçimde bile desteklemiş dergahla savaşa kalkıyorsun? Niye benim dergilerime, vakıflarıma, şahsıma savaş açmış durumdasın? Biraz kusuru kendinde görsen, biraz söz dinlesen. Hocalardan şura kurayım da hocalardan başıma bela mı alayım demiş Rıfat boynu kalına. Şurayı kabul etmiyor ki adam. Ben diyor, emirim diyor. Kendisine bağlı diyor ve ben de istediğim gibi içtihat ederim diyor. Sen içtihat edemezsin. Çünkü sen ne ayet bilirsin, ne Arapça bilirsin, ne içtihadın şartlarından herhangi birine sahipsin, ne de ekseriyetle tasvip görmüş seçilmiş bir insansın. Senin yol arkadaşların bile sana kırılmış, senden ayrılmışlar. Sana son ana kadar yardım etmeye çalışmış, yaralarını sarmaya çalışmış insanları bile bile karşına almış, tavır almışsın. Nasıl cihat edeceksin? Neyle cihat edeceksin? Ne biçim anlayış? Bu kafayla nereye varırsın? Sorduğunuz soruların cevabı bu. Böyle tavırlar olduğu için, böyle davranışlar olduğu için efendim biz ilan ettik. Dikkat ederseniz yazılarıma, Ocak yazımda yazıklar olsun kardeşi kardeşten ayırana dedik. Neden? Biz kardeşlerimizi ona emanet ettik. Buyur çalış sana kadro olsun dedik. Kardeşimizin şimdi tekkeye bakışı, tasavvuf anlayışı, biatı darmadağın dağıldı. Senin biatı hakkın yok ki. Senin intisap ettirmeye hakkın yok ki. Her komutan kendisine biat ettirirse yüzbaşıya bir biat, binbaşıya bir biat, generale bir biat, böyle saçma şey mi olur? Peygamber Efendimiz zamanında insanlar kime biat ediyordu, bağlanıyordu? Peygamberimize. İkilik var mıydı devlet yöneticisiyle şey arasında? İmanının imanını bilmeyen cahildir. Üç kişi bir araya gelse birini imam seçmesi lazım. Onun için İslam'ı bilmiyorlar, İslam'ı doğru uygulamıyorlar. Fanatizme düştüler, yanlış uygulamaya geçtiler. Lütfü Doğan Hoca benim yanıma gelirken, efendim zat-ı alilerinize hürmetleri var, ellerinizden öpüyor. Ben istemem kardeşim, benim elimi ne diye öpüyor? Ben öyle bir şey demiyorum, istemiyorum. Ama ellerinden öperim deyip arkasından kuyu kazmak İslam'da yok. Bir başka soru diyor ki, hocam parti kuracak mısınız? Parti kurabilirim, o benim hakkım. Hiçbir zaman kurmam demedim. Yani parti kurma hiçbir zaman bir şahsın inhisarında değil. Hele beceriksiz olduktan sonra, hele başaramadıktan sonra. Eğitimlerinde söylüyorlar, ikinci bir baş çıkarsa başını kesmek lazım diyorlar. Literatürlerinde kesmek var, hem de kaç seneden beri. Adapazarlı kardeşlerim bilirler, partinin eğitimi içinde bu vardır, kesmek vardır. Bu onların kararıyla olacak bir şey değil. Düşünülür, tartışılır, kendim bir hareket yaparım, bu kendimi bağlar. Beğenilirse siz de katılırsınız. Daha iyi niyetli, daha çok Müslümanı kucaklayacak bir parti kurmak bugün Müslümanların boynunun borcudur. Kim kurmuyorsa, kim kurmaya yanaşmıyorsa, kim yan çiziyorsa, kim başka başka partilere girip asıl yapması gereken işten kaçıyorsa, vallahi de billahi de Allah indinde mesul olur. Çünkü Müslümanların kendi öz siyasi teşkilatını kurması lazım. İşçiler birleşin, patronlar sizi sömürmesin diyorlar. Demokratik düzenlerde herkes menfaatlerini korumak için kanunların verdiği imkanlar içinde çalışıyor. Biz niye Müslümanlık menfaatimizi korumak için bir organizasyon kuramamışız, ekseriyeti sağlayamamışız? Cuma namazı günü tatil olsun diye bir önerge veriyor. Partisinin bütün adamları gelmiyor. Cuma tatili olmuyor. Cuma tatili olsa ne olur? Bir kanunluk canı var yani. Mecliste şu kadar insan parmağını kaldırırsa cuma tatil olur. Herkes cuma namazına gider, hutbe dinler, vaaz dinler. Allah'ın bir farzını yerine getirmiş olur. Böylece de birçok hayırlar hasıl olur. Ama yapmıyor. 20 yıl çalışıp da bir sonuca götüremeyenden Allah hesabını soracak. Sen 20 yıl ne yaptın? 20 yıldır politika sahasında çalışıyorsun. Geldiğin nokta nedir diye sormayacak mı? Cemalettin Hoca çıkmış. Efendim bu iş politikayla olmaz. Politikayla olmazsa nasıl olur? Mevcut şartlar içinde yapabileceğin her şeyi yaparsın. Ona göre çalışırsın. Kendi imkanlarında hiç kimse kalmasa da sen doğru bildiğin şeyi yaparsın. Müslümanların ekseriyeti temsil eden bir partiyi kurmaları boyunlarının borcudur. Kurarlarsa kurarlar. Kurmazlarsa Allah hesabını sorar. Ve Esat Coşan, Allah hepinizden razı olsun diyerek toplantıyı bitirdi. 25. ayrımın sonu, sayfa 227.